Sayfa 21. Ayırım 4. Leonid yeniden pencerenin önüne geldiğinde kızı Alexandra'nın mektubunu okumayı bitirmişti. Alexandra hamileydi. Hem de evli bir adamdan. Adı Konstantin Pavlovich Mihailov olan bu adamla geçen yaz Kiev'de tanışmıştı Leonid. Üniversitede felsefe profesörüydü. 50 yaşlarındaydı. Ama daha genç gösteriyordu. İyi bir izlenim bırakmıştı Leonid'in üzerinde. Marx'ın 11. tezini temel alarak felsefenin güncel yaşama uygulanmasıyla akademik tartışmaların kısırlaştırılması arasındaki ilişki üzerine zorlu bir tartışma yapmışlardı. Konstantin'in görüşlerinin kendisininkilere benzediğini fark etmiş, bu onu adama daha da yakınlaştırmıştı. Ama akşam eve dönüp de Alexandra, "O benim sevgilim" deyince adama karşı duyguları anında değişmiş, evli bir çapkının ağına düşmekle suçlamıştı kızını. "Onu tanımıyorsun," demişti Alexandra. "Bu işte bütün sorumluluk bana ait. Ona aşık olan benim." Hatta Konstantin ilişkiye girmemek için uzun süre direndi. Leonid öyle öfkelenmişti ki bunları duymak istememiş, kızının yanında 2 gün daha kalması gerekirken o gece apar topar dönmüştü Moskova'ya. Sonra yaptığının yanlış olduğunu anlamış, hala bu ilişkiyi onaylamadığını özellikle belirterek kızından özür dilemişti. Alexandra Moskova'ya geldiğinde konu yine açılmış ama kızının kararlı tutumunu gören Leonid yeni bir tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Şimdi de kızı hamile olduğunu yazıyor, çocuğu doğurmakta kararlı olduğunu hiç çekinmeden açıklıyordu. Alexandra'nın ne kadar inatçı olduğunu bilirdi. "Kafasına koyduğunu mutlaka yapardı," dede olmayı hiç düşünmemişti. Yaşamındaki evreleri hesaplayarak yaşayan insanlardan değildi. Umulmadık olayların günlere katacağı heyecanları severdi. Kızını çok sevmesine karşın hiçbir zaman kendini bir baba gibi hissetmemişti. Demek dede olacaktı ha? Düşüncesi bile tuhaf geliyordu insana. Nasıl bir şeydi dede olmak? Dedelerini hiç tanımamıştı. Babasının babası cephede kaybolmuş, annesinin babası ise genç yaşta veremden ölüp gitmişti. Ailesi 2 kuşaktır komünistti. Babası Bolşevik Partisi'nin ilk üyelerindendi. 1905 devrimine katılmış, Çarlık zindanlarında yatmış, 1917'de Kışlık Saray'a giren devrimciler arasında bulunmuştu. Annesiyle de devrim sırasında tanışmış, evlenmişlerdi. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Yugoslavya'da tutsak düşüp de ülkeye sağ olarak dönünce yılların komünisti Ivan düşmanla işbirliği yapmakla suçlanarak Sibirya'ya gönderilmiş, orada tifüsten ölmüştü. Eşinin ölümüyle sarsılan annesi aktif politikadan çekilmiş, Stalin'in ölümünden sonra on binlerce komünist gibi Ivan'ın da itibarının iade edilmesine, partinin aileden özür dilemesine karşın eski yoldaşlarını asla affedememiş ama oğlunu bir komünist gibi yetiştirmekten de geri durmamıştı. Leonid partiye üye olmaya karar verdiği zaman da ona engel olmamış, yalnızca "keşke başka bir sol parti olsaydı da ona girseydin" demekle yetinmişti. Leonid'in kızı Alexandra partiye üye değildi. Pek çok Sovyet genci gibi o da eski kuşaklara güvenmiyor, her alanda daha çok özgürlük istiyordu. Babası gibi bir adamı hala parti üyesi olmasına da şaşırıyor. Bu yüzden sık sık tartışıyorlardı. Babası Konstantin Mihailov'la ilişkisine karşı çıkınca onu tutucu bir komünist olarak suçlamaktan çekinmemişti. Oysa aradan geçen birkaç haftalık zaman bile Leonid'in katılığını kırmış, kızına karşı sert davrandığını düşünmeye başlamıştı. "Ben hoşgörüsüz biri miyim?" diye sormuştu kendine. olmamam gerekir. Ama galiba öyleyim. Yaşadıklarımız böyle yapıyor bizi. Ekim devriminin ilk yıllarında yaşanan özgürlük ortamını, Şubat devrimi sırasında Sovyetlerde bulunan farklı partileri, yaşanan canlı tartışmaları düşündü. Belki de kendimizi muhalefetsizliğe mahkum etmeseydik, o günleri koruyabilseydik, her şey başka türlü olurdu. Böyle düşünmesine karşın içi hiç rahat değildi. Onu asıl tedirgin eden şey bebeğin babasız doğacak olmasıydı. Bunu söyler söylemez Aleksandra'nın inatla karşı çıkacağını, onun babası Konstantin Pavlovich Mihailov'dur diyeceğini çok iyi biliyordu. Biliyordu bilmesine de bakalım Konstantin Mihailovich ne diyecekti bu işe. Rahata alışkın akademisyen yoldaş Mihailov konumunu tehlikeye atabilecek miydi? Bir sürü laf dolanacaktı ortalıkta. Dedikodulara aldırmıyordu. Bu çürümüş insan topluluğun içinde söylediklerine önem verebileceği çok az kişi vardı. Bütün tasası kızının mutsuz olmasıydı. Ama görüldüğü kadarıyla kızı da hiç de mutsuz sayılmazdı. Bugün için diye mırıldandı Leonid. Ya yarın? Sıkıntıyla pencereden dışarıya baktı. Küçük korunun ak gövdeli kayın ağaçları laciverdi kadar karanlıkta daha uzun, daha görkemli görünüyorlardı. Sasha kayını sevmez diye düşündü Leonid. Onun beğendiği ağaç köknardı. Renginden belki. Dallarına mavi dumanlar tünemiş gibi değişini anımsadı. Bunları düşünürken gözleri aşağıya köprünün üzerine kaydı. Bu da ne diye söylendi. Köprünün üzerindeki karaltıyı görmüştü. Pencereye iyice yaklaşarak dışarı baktı. Karanlıkta ne olduğunu kestiremiyordu. Çift camlı pencerenin kanatlarını teker teker açtı. Sert bir serinlik çarptı yüzüne. Ürperdi ama aldırmadı. Başını uzatıp köprünün üzerindeki karaltıyı seçmeye çalıştı. İnsana benziyordu. Biri düşmüş olmasın diye kaygılandı. Gidip yakından bakmalıydı. Eğer düşündüğü gibi ise adamcağız sabaha kalmaz donup ölürdü. Aceleyle pencereyi kapattı. Paltosunu, kalpağını giyip dairesinden çıktı. Yan dairede kalan Asaf'ın odasından müzik sesi geliyordu. Hemen tanıdı. Çaykovski'nin Uyuyan Güzeli'nin giriş bölümü çalıyordu. Merdivenlere yönelirken televizyon izliyor diye geçirdi içinden. Binadan çıkıp da biraz ilerleyince kaygılandı, haklı olduğunu anladı. Yerde yatan bir insandı. İçkiyi fazla kaçıran öğrencilerden biri olmalı diye düşündü önce. Büyük olasılıkla Yemenlilerden biriydi. Partinin ülkede yaygınlaşan alkolizme karşı aldığı karar nedeniyle komünistler içki içmeyi azaltmışlardı. Konuk öğrenciler de SBKP'nin bu kararını desteklemek için o güzelim Rus vodkasına ağızlarını sürmüyorlar ya da öyle görünüyorlardı. Okulun en disiplinsiz gruplarından sayılan Yemenlilerin ise bu karar umurlarında değildi. Sık sık içiyor, alışkın olmadıkları için de sızıp kalıyorlardı. Geçen yıl bahçede düşüp kalan biri donmaktan zor kurtulmuştu. Leonid ince buz tabakasının üzerinde kaymamak için temkinli adımlarla köprüye ilerlerken durdu. Adamın yanında sanki yere saplanmış gibi duran bir çubuk çabuk fark etmişti. Dikkatle baktı ama anlayamadı. Düşmemek için yanına sopa almış olmalı diye düşündü. Merakla yaklaşmaya başladı. Artık onu daha net görebiliyordu. Ölü gibi yatıyor diye seslendi. Başını kötü çarpmış olmasa bari. Biraz daha yaklaşınca sopa sandığı şeyin akşam üzeri öğrencilerin buz kırmak için kullandıkları demir çubuklardan biri olduğunu anladı. Demir çubuk adamın sırtına saplanmıştı. Aman Tanrım diyerek irkildi. İlk şoku atlatınca yerde yatan adamı tanımaya çalıştı. Kalpağı yarı yarıya yüzünü örttüğü için kim olduğunu kestirmekte zorlanıyordu. Yardım etmesi gerekiyordu ama bir güç ona engel oluyordu. Sonra toparladı kendini. Zavallı adamcağız. çekingenliği yüzünden ölebilirdi. Dikkatli ama hızlı adımlarla yaklaştı. Gözlerini kısarak yerde yatan adamın yüzüne baktı. Kalın ama biçimli kaşlar, kartalımsı bir burun, Prusya tipi siyah bıyıklar. Bu yüz hiç yabancı gelmiyordu. Birden tanıdı. Ama bu bizim Mehmet. Ağzından bu sözcükler dökülürken bir adım gerilemişti. Ne yapacağını bilemeden ürkek gözlerle bir Mehmet'in yüzüne, bir de sırtında işaret direği gibi duran demir çubuğa bakarak öylece kaldı. Mehmet'in kendisine dikilmiş gözlerini fark edince onu yaşıyor sandı. Önce utandı, sonra büyük bir sevinç dalgasıyla sarsıldı. "Ne oldu sana?" dedi titrek bir ses tonuyla. Mehmet'ten ses yoktu. Gözleri Leonid'e sabitlenmiş, öylece bakıyordu. "Seni kurtaracağım," diye söylenmeyi sürdürdü Leonid. Dizlerinin üzerine çökerek paltosuna dokundu Mehmet'in. Parmaklarının ucunda ince bir buz tabakasının kırıldığını hissetti. Paltosunun ıslanmış olmasına şaşırdı. "Yoksa suya mı düştü bu çocuk?" diye düşünürken parmaklarının arasında ufalanan buz taneciklerinin Mehmet'in donmuş kanı olduğunu anladı. Ne kadar zamandır burada yatıyordu acaba? Gözleri yeniden demir çubuğa kaydı. Çekip çıkarmayı düşündü. Sonra vazgeçti. Bunu doktorlar yapmalıydı. Çekingenliği kaybolmuş, mantığı yerine gelmişti. Acele etmeli, onu hastaneye götürmeliydi. Önce revire haber vermeli diye düşünürken Mehmet'in donuk bakışlarına takıldı gözleri yeniden. Yoksa diye mırıldandı yutkunarak. Titreyen eliyle öğrencisinin yüzüne dokundu. Parmakları sanki buz kalıbına değmişti. Panik içinde elini polo yaka kazağın koruduğu boynuna soktu. Atar damarı buldu, parmağını bastırdı. Atmıyordu. İnanamadı, yeniden bastırdı. Yanılmamıştı, atmıyordu. Bir an cesedin başında öylece kaldı. Sonra korkuyla sağa sola bakındı. Belki de katil hala buralardaydı. Kısılmış gözleri birilerini bulmak için boşuna taradı ağaçların arasını. Kimsecikler görünmüyordu. Gözleri Asaf'ın dairesindeki ışığa takıldı. Usulca doğruldu. Önce okula, sonra Asaf'a haber vermeliydi.